Vahiy kitabının 5. bölümüne geldik şimdi. Süleyman peygamber şimdi başka bir şeyler deniyor. Bu sizi de ilgilendiren büyük uğraş olabilir. Dinde doyum bulmayı arıyor ve bulamıyor. Sizi biraz dürtebilecek bazı şeyler söylemek istiyorum ama lütfen söylediklerimin tamamını dinlemeden onları reddetmeyin. Dinin insanı dünyadaki birçok şeyden daha fazla lanetlediğini biliyor muydunuz? Evet, dinin insanı dünyadaki birçok şeyden daha fazla lanetlediğini. Pagan dinlerin geçmişte ve günümüzde insanlık üzerinde yaptıklarına, insanlık üzerinde gerçekleştirdiklerine bir bakın. Hindistan'ın durumuna bakın. Bu insanlar dünyanın tüm diğer insanlarından daha aşağı bir düşünce yapısına sahiptirler. Onları aşağılarda tutan dinleridir. Ya da Çin'e bakın. Çin'de büyük bir diktatörlük rejimi yaşanıyor ama bu Çin'i bunun hesabını ödeyen bir ulus yapıyor. Pagan dinleri onlar için daha fazla şeyler yapmadı. Güney Amerika doğaüstü ve doğaaltı kaynaklar bakımından kuzey kadar zengin ama bakın insanların sefil yaşantılarına. Onların dinleri bu tür sefil yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır. Hristiyan inancının din haline dönüştüğü liberal ülkelere bakın. Ülke Tanrı'ya inancı arka plana attığında, kutsal kitaba saygı ortadan kalktığında, her şeye evet, amin diyen bir düşünce minberlerin ardından okunmaya başlandığında, ülkenin çöküşü başlar. Dostum, eğer bir din sahibi biriysen, onu bırak ve Mesih İsa ile değiştir. Ben şahsen Hristiyanlığı, burada bir dinden söz etmiyorum çünkü Hristiyanlık aslında bir din değildir. Mesih inancıdır. Hristiyanlığı yani Mesih inancını bir din olarak adlandıramam. Mesih inancında dinsel tekrarlamalar ve şekilcilikler yoktur. Hiç durup bunu düşündün mü dostum? Bu çok değişik kiliselerde çok değişik tapınışların bulunmasına bir nedendir. Örneğin, dilersen hamd ilahileri söylersin. Dilemezsen söylemezsin. Mesih inancı inanlılarını bir forma şekle sokmaz. Neden? Çünkü Mesih inancı bir kişidir. Hristiyan olmak demek bir dine girmek demek değildir. Hristiyan olmak demek Mesih'e güvenle bağlamak demektir. Hristiyan demek Mesih'e bağlanmak ve Tanrı sözünün söylediklerini ilkelerini yani sevgi ve doğruluk ilkelerini hayatımızda uygulamak demektir. Din insana hiçbir zaman çok yardımcı olamaz. Şimdi Süleyman'ı dinleyin. Bu dehşetlidir. Bakın 5. bölüm 1. ayette ne diyor Süleyman peygamber? Tanrı'nın evine gittiğinde davranışına dikkat et. Yaptıkları kötülüğün farkında olmayan akılsızlar gibi kurban sunmak için değil, dinlemek için yaklaş. Bazı kiliselere gitmek gerçekten boşa zaman harcamaktır. Yanlıştır. Kutsal sözün tam açıklıkla vaaz edilmediği kiliselere gitmek yanlıştır. Tabii bunu söylerken genelde Batı dünyasından, Hristiyan dünyasından söz ediyorum. Paranızı ve desteğinizi kutsal sözü tam anlamıyla bildirmeyen vaizlere vermeniz hatalıdır. Süleyman peygamber dindar biri olmaya çabaladı. Tapınağa gitti ama uyarıyor. Yapabildiğince az yap, ağzını kapat, git ve otur ama Tanrı aşkına kendini hiçbir şeye bağlama. Vaiz 5 ayet 2'de şöyle diyor. Ağzını çabuk açma. Tanrı'nın önünde hemen konuya girme. Çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin, bu yüzden az konuş. Uyarıyor, hislerine kapılarak, duygularına kapılarak sakın bir karar verme diyor. Sinemalarda, futbol tribünlerinde bağır ama kilisede, yani kilise dediğimizde bunu sık sık vurguluyorum, taştan binalardan söz etmiyorum. Kilise, Mesih inanlılar topluluğudur. Ve kilisede sus diyor. Sakın bir yerin altını imzalayayım deme. Eğer bir ev kiralamak istiyorsan kontratın altını elbette imzalayabilirsin ama Tanrı için sakın ola imzanla bir sorumluluk altına girme. Başka söze, dinini uygula, şekilden şekile gir ama gerçekten sakın. Dostum, Süleyman peygamber bunu deneyen tek kişi değildi. Bugün kiliselerde birçok mutsuz insan var. Kendilerini asla vermediler. Yani Tanrı'ya kendilerini vermediler. Gerçek anlamda Tanrı'ya yüreklerini açmadılar. Dindardırlar ama kendilerini vermediler. Sadece tatlı bir ayının ruhlarını okşamasını istediler. Bundan daha başka bir çıkmaz yol olamaz. Vaiz 5 ayet 3'te şöyle diyor: çok tasa, yani çok kaygı, kötü rüya, çok söz akılsızlık doğurur. Kiliselerde söylenmemesi gereken birçok şeyler söylendi. Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme. Çünkü o akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir. Vaiz 5 ayet 4. Eğer Tanrı'yla bir işin yoksa bir davete evet demeye kalkışma. Bir toplantının bitiminde eleştirilere uğradım, gençleri öne davet ederek imana çağırmadığım gerekçesiyle. Oyun bozan olarak nitelendirildim. Oysa gençlerin bulundukları yerde Mesih İsa için bir karar verilirse daha iyi olur düşüncesindeydim. Biliyor musunuz? Kendilerine bir şey olmadığını anladıklarında kaç kişi öne geliyor toplantılarda? Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme. Yeminini bozma. Tanrı'ya karşı değil. Tanrı'ya sözler edebilirsin. Bunları yapmakla onunla her işini yoluna koyduğunu sanacaksın. Ortalıkta bir sürü anlamsız dinsel konuşmalar ve dinsel vaatler var dostum. Anlamsız çünkü asla yerine getirilmiyorlar. Biliyor musunuz? Gerçekte Tanrı adaklara ilişkin bir yasa verdi. Kutsal kitabın Levililer 27. bölümünü okuyunuz. Eski Antlaşma'dan Levililer 27. bölümü. İleride bu konuya daha geniş değineceğiz. Değerli dostum, Tanrı'ya adak adandığında ne söylediğini iyi bilesin. Çünkü Tanrı bunu senden arayacak. Ortalıkta birçok İncil müjdecisi var ki artık müjdelemiyor. Birçok vaiz var ki artık minber arkasında durmuyor. Birçok inanlı var ki nerede oldukları bilinmiyor. Çünkü Tanrı'ya ne söz verdiklerini ağızlarından çıkanı bilmiyorlardı. Tanrı'yla iletişim dinsel bir ayin değil değerli dinleyicilerimiz. Evet, Tanrı'ya iman etmek, kişisel olarak kurtarıcıyı hayatına almak bir dine girmek değildir. Bir ayine katılmak değildir. Karşında bir kişilik var. Seni işiten ve söylediklerini yerine getirmeni bekleyen bir kişi. Vaiz 5, 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor Süleyman peygamber: adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Ulağın önünde adağım yanlıştı deme. Tanrı niçin senin sözlerine öfkelensin, yaptığın işi yok etsin? Tanrı'ya bir adak adadıktan sonra bu bir hataydı, bunu asla söylememeliydim. Aslında böyle demek istememiştim diyemeyiz. Öyle gözüküyor ki birçokları yaşayan Tanrı'yla ilişkimizin farkında değil. Sonuçta Tanrı'ya ait şeylerin üzerine oturuyorlar. Tanrı gerçektir ve onunla olan ilişkimizde çok dikkatli olmalıyız. Çünkü diyor 7. ayette, çok düş kurmak hayalciliğe ve laf kalabalığına yol açar. Tanrı'ya saygı göster. Her tür boşluk nedir? 7. ayet bize bunu anlatıyor. Çok düş kurmak hayalciliğe ve laf kalabalığına yol açar. Tanrı ile kişisel ilişkinin yerini tutabilecek şey yoktur. Birçokları diyor ki rüya gördüm ya da bir deneyim yaptım. Ve tüm güvenlerini bunlara bağlıyorlar. Rüyalara bağlıyorlar, deneyimlere bağlıyorlar. Değerli dostum, rüyalar aç tavuğun rüyasında gördüğü darıya benzer. Tanrı'nın sözü bugün elimizdedir. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Evet, hatta bazıları diyorlar ki deneyim yapmaya kalkışarak Tanrı'yı denemeye koyulabiliriz. Başka bir yol olmalı. Tüm deneyimler Tanrı sözüne vurulmalı. Tanrı'dan olup olmadıklarını bilmeden ruhları görmeye kalkışıyoruz diyor 1 Yuhanna 4:1'de. Birçokları deneyim sınırlarını aşarak buralarda yaşıyor. Bu bir dinden öte değil. Bu duygusallığa başvuru estetik duygulara başvurudur. Az önce dediğim gibi bu tür şeyler aç tavuğun rüyasında darı görmesine benzer. Bunlar insanı kalkındırmaz, bunlar insanı ruhsal alanda büyütmez. Tanrı'nın sözü. Gerçekçilikle Tanrı'nın sözüne yaklaşmalıyız, Tanrı'nın sözünü okumalıyız ve Tanrı'nın sözünü hayatımıza almalıyız. Birkaç kez yayınlarımızda bunu vurguladım. Tanrı'nın sözünü önce aklımızla, mantığımızla anlamalıyız. Bu ilk adımdır. Tanrı'nın sözünü okuyup çalışıp onu aklımızla, mantığımızla kavramalıyız. Bu bir. İkincisi, kavradıktan sonra, anladıktan sonra onu hayatımıza almalıyız. Yüreğimize almalıyız yani. Bu iki. Üçüncüsü, Tanrı sözünü hayatımızda uygulamalıyız. Yani önce mantık, akıl, sonra yürek, sonra hayat. Ve dördüncü olarak bunu başkalarına vermeliyiz. Anlamalıyız, yüreğimizi almalıyız, onu yaşamalıyız ve ondan sonra başkalarına vermeliyiz. Sevgili dinleyicim, Mesih İsa'ya olan imanın senin ya da onun bunun deneyimlerine mi yoksa Tanrı sözüne mi dayanıyor? Vurguladığım gibi, dostum bizim inancımızın temeli, yani Mesih inancının temeli Tanrı sözüne dayanıyor, dayanmalıdır. Süleyman Peygamber Vaiz 5. bölüm 8. ayette bir yerde yoksullara baskı yapıldığını, adaletin ve doğruluğun çiğnendiğini görürsen diyor, şaşma. Çünkü üstü gözeten daha üst biri var. Onların da üstleri var. Ülkemizin büyük sorunlarından birisi nedir biliyor musunuz? Biraz düşünün. Evet, ülkemizin en büyük sorunlarından birisi nedir? Rüşvet dostum. Rüşvetin başını almış gidiyor olmasıdır. Fakiri ezip kısa yoldan köşeye dönme sevdasıyla yüreği cızırdayanlar bol ortalıkta. Tanrı'nın bir yargısı var onlara. Çünkü üstü gözeten daha üst biri var. Tanrı olup bitenleri görüyor. Kanımca her Mesih inanlısı bir parçası olduğu programda rüşvet ve çürüklük gördüğünde oradan ayrılmalıdır. Eğer bir yerde rüşvet görürsen dostum, inan bana Tanrı olup biteni görüyor ve yargı günü Tanrı buna bir karşılık verecektir. Dünya tarihi bununla dolup taşıyor. Tanrı hükümetlerin yoksullara yaptığını görüyor. Yoksullar hükümetleri düşürebilirler. Fransız ihtilalı buna bir örnektir. Olanlar iyi, hoş şeyler değildi. Korkunçtu. Sanırım birçok fakirin öcünün alındığı çürük ulusa Tanrı yargısıydı bu. Tanrı'nın yoksulun kurtuluşu üzerine söyleyeceği çok şey var. Rab ise 1000 yıllık barış döneminde dünyaya krallık etmeye geldiğinde herkes bilecek ve görecek ki şimdiki yönetici gerçekten ezilmişler için geldi ve onlar için çalışıyor. Orada onlara adalet ve hak olacak. Onun fakirlere fitre ve sadaka sistemi kuracağını sanmıyorum. Ama her kişi payına düşeni alacak ve hakkına kavuşacak. Bu bizi Süleyman Peygamber'in yaşamda doyum bulmaya çabalarken geldiği bir başka kısma getiriyor. Gördüğümüz gibi bilimle uğraştı Süleyman Peygamber. Doğa yasalarını araştırdı. Hikmet ve felsefe konularına gönül verdi. Sefa sürmek ve materyalizm konularına giriverdi. Şimdi için yaşadı. Kaderci oldu, bencillik ve kendi için yaşamayı denedi. Sonunda din ve dinsel olmaya atandı. Yani dindar olmaya kendisini atadı. Süleyman Peygamber şimdi bir başka konuya dalmak istiyor. Süleyman bulunduğu pozisyon bakımından diğer herkesten kazanç ve zenginlik bakımından üstündü. Sanıyorum dünyada gelmiş geçmiş en zengin insandı. Kendisini altın toplamaya verdi ve dilediği her şeyi satın alabilirdi. Süleyman'ın zenginliği sonuçta ulusun düşüşündeki en büyük etken oldu. Onları çevreleyen ulusların açgözlülüğü taştı köpürdü. Tanrı İsrail'in etrafına koruyucu bir duvar çevrelemişti ama bu duvar parçalandı ve Tanrı uluslara İsrail'e girmeleri ve talan etmeleri için izin verdi. Neden? Çünkü İsrail halkı Tanrı'nın yolundan gitmedi. Sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümedi. Günah içerisinde yaşadılar da ondan. Parayı seven diyor Süleyman peygamber, Vaiz 5. bölüm 10. ayette. Parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Bu da boştur. Bir firma sahibi yıl sonu geldiğinde bilançosunu gözden geçirir ve çok karlı geçtiğini görür. Ama bu onu gerçek anlamda tatmin etmez. Banka hesabı kabarık birisi kendisine güven sunan parası karşısında yine de tatmin olmaz. Zenginlik yaşama doyum getiremez dostum. Zengin olmak aslında yanlış bir şey değildir. Keşke bütün insanlarımız zengin olsalardı. Kutsal yazı zenginliği suçlamıyor. Para sevgisini suçluyor. Niçin rüşvet alınıyor? Niçin soygunculuk yapıyor? Niçin hakka, adalete saygı gösterilmiyor? Para sevgisinden dolayı, aç gözlülükten dolayı. Bu yüzden zengin olmak yanlış değil. Kutsal yazı zenginliği suçlamıyor dedim. Para sevgisini suçluyor. Paranın kendisi değil ama tüm kötülük köklerinin başı para sevgisidir. İncil'den Pavlos 1. Timoteos 6. bölüm 10. ayette böyle diyor. Tüm kötülüklerin kökeninde para sevgisi yatar. Malı zenginliğin yararları için toplamak yanlıştır. Cimri para düzdür, onları istifleyeyimdir. Savurgan yuvarlak, onları yuvarlayayımdır. Her ikisi de yanlış. İnsanın para karşısındaki tutumu özel bir konudur değerli dinleyicilerimiz. Para sisteminde yanlış olan yok. Yanlış olan bu sistemin içindeki kişilerdir. Para sevgisidir yanlış olan. Para sevgisi zenginliğin yararlarından faydalanmak için insanları zengin olmak için çabalamaya iter. Sırf paranın ve para kazanmanın hatırına insanları bir araya gelmiş, bir araya kenetlenmiş olarak görüyoruz. Bir komedyenin söylediklerini ilgiyle dinliyordum. Oyuna katılanlara ve emeği geçenlere teşekkürlerini sunuyordu. Güzel bir konuşmaydı ama içinde nükteden eser yoktu. Sona geldiğinde tüm bunu bir tek şey için yaptık dedi. Bir ara durakladı. Aç gözlülük dedi. Evet, bu eseri ortaya koymaları için onları bir arada tutan neden buydu. Aç gözlülük. İş dünyasını bir arada tutan parça bu. Mafyayı bir arada tutan bu. Büyük organizasyonları bir arada tutan da budur. Aç gözlülük. Şunu belirteyim ki birçok ihtiyacı olan ve fakir fukara ortadayken bir kişinin ya da organizasyonun bunca para ve malı biriktirmesine karşıyım. Bu katı bir tutum olarak görülebilir ama bu konuda bir şeylerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hindistan bir örnek. Halk fakirlik içerisinde boğulurken mihraceler para içinde yüzüyor. Tanrı bu tür şeyleri yargılıyor. Yargılıyor çünkü bunu yapan para sevgisidir dostum. Aç gözlülüktür. Dünyada Tanrı sayarlıktan uzak kapitalizm, Tanrı sayarlıktan uzak iş dünyası hüküm sürüyor. Aç gözlülük, para sevgisi. Eğer insan Tanrı yüceliği için para kazanabilseydi harika olacaktı. Harika olacaktı eğer insan Tanrı yüceliğinde kullanılacak para için iş yapsaydı. Para doğru amaç doğrultusunda kullanılabilseydi muhteşem olacaktı. Bizi aç gözlülükten uzak tutabilecek tek şey elbette Mesih İsa'yı yüreğinde bulundurmaktır. Vaiz 5 ayet 11'de şöyle diyor Süleyman peygamber. Mal çoğaldıkça yiyeni de çoğalır. Sahibine ne yararı var? Seyretmekten başka. Ne kadar yerinde bir söz değil mi? Çok olsun diye çoğaltmaya çabalamak hiç iyi değil. Bu iş dünyasında geçerli olduğu gibi aynı zamanda inanlı bir kuruluş ve kilise içinde geçerli bir kuraldır. Ben bunu birçok kişisel deneyimlerden geçme yoluyla öğrendim. Yıllar önce büyük bir kilisede vaizdim. Yalnız daha büyük olmak için büyümek bir kilise için baş ağrısından başka bir şey değildir. Bu işte tat yoktur, sevinç yoktur. Rab bana onun yüceliği için büyümemin, yaşamımın amacı olması gerektiğini öğretti. Bu hedefi gözden kaçırmamaya gayret ediyorum. Ali, Tanrı sözünden dışarı çıkmasın sakın. Az yesin, çok yesin, işçi rahat uyur ama zenginin malı zengini uyutmaz diyor vaiz 5:12'de. Çalışan insan çok fazla yemez. Bu onu oburluktan korur değerli dinleyicilerimiz ve sanırım bu nedenle de rahat uyku uyuyabilir. Zengin adam bolluktadır. Ağzına layık ve lezzetli yemeklerin sofrasına oturur her zaman ve bunlardan gün gelir ki gına gelir, bıkar. İştahını kaybeder bunlar karşısında. Bunun dışında malı mülkü konusunda kaygılarını taşımaktadır. Ve bu kaygılarından dolayı onun gözüne uyku girmez. Bir tatil sırasında oldukça iyi sınıf sayılabilecek bir otele yerleştirilmiştik grubumuzla birlikte. Otelimizdeki insanların gerçekte görüldükleri kadar mutlu kişiler olmadıklarını fark ettim. İyi vakit geçirmek için oradaydılar. Birçoklarının olmak istedikleri yerdeydiler ama evde bıraktıkları konusunda kaygıları vardı. Bir bayan mücevherlerini koyabilmek için tam yarım saat kiralık kasanın açılmasını bekledi. Bir başkası durmadan odasına gidip geliyordu. Acaba giysilerim çalınır mı diye. Bizim böyle bir derdimiz olmadığı için seviniyoruz. Zengin kadın dert sahibi. Elbet değeri milyonları aşan takıları da bu derdi ona yükleyecek. Zenginlik kaygıların sayısını üst üste katlar. Belki Rab bunun için zengin olmamı istemedi, kim bilir. Güneşin altında acı bir kötülük gördüm. Sahibinin zararına biriktirilen ve bir talihsizlikle yok olup giden servet. Böyle bir servet sahibi baba olsa bile oğluna bir şey bırakmaz. Vaiz 5, 13-14. Ayetler. Zenginlik birçoklarına yarardan çok zarar getirmektedir. Çoklukla gördüğümüz yoksulun zenginden daha mutlu olduğudur. Denilen şu, insan servet biriktirir ve onu oğluna bırakır ve oğul kendisine kalanın altından girer, üstünden çıkar, elinde avucundakini savurur. Bugünlerde insanlar bu konularda daha akıllı davranıyorlar. Paralarını doğrudan oğullarına bırakmıyorlar, servetlerine bir gözetici atıyorlar ve oğul belirli miktarlarda harcama yapabiliyor. Böylelikle aile servetini koruyorlar. Ortalıkta bir sürü anadan doğma multimilyarderler var. Zenginler çünkü mirasa kondular. Parayı kullanmaya ehliyetli, layık kişiler değiller ama etkinlik taşıyorlar toplumda. Günümüzde bir başka sorun da bu. Halklar ve ırklar arasındaki ayrımdan daha köklü, keskin zengin ile yoksul arasındaki ayrım. Bu her zaman sınırları oluşturur. Zengin kişilerin güttükleri politikayı anlamak güç olmasa gerek. Ellerinde paraları var ve bunu ellerinden kimse alamaz. Bunun için siyasete etkileri bu yönde oluyor. Sonunda yoksulun sırtına yüklenen yüksek vergiler ve hızlı fiyat artışı. Zengin kendisini bir kuruş vergi ödemesi gerekmeyen yasa tasarılarını ve bu yolda çaba harcayan politikacı ve partileri destekliyor, yoksulun gözüne kül atılıyor bu arada. Süleyman Peygamber bu durumun farkına vardı ve bu nedenle konuya değiniyor. Süleyman, zenginliğin yaşama doyum getirmeyeceğini ve yaşam sorunlarına bir çözüm sağlayamayacağını anlattı. Çözüm, Tanrı'nın ta kendisidir.